Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız bize Mesnevi'den seçtiği güzel beyitlerle şerhler yapacak inşallah. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün neler var gündemimizde, gönül gündeminin Mesnevi bahçesinde?
Şimdi Süleyman'cığım, geçen hafta sizin rahatsızlığınızdan dolayı iki hafta üst üste çekim yapamadık. Ama biz onu Doğuhan Bey'le yaptık.
Elhamdülillah hocam.
Ama Cariye ve Padişah kıssasını bitirmiştik. Oradan bakkalla papağan hikayesine
daha
geldik.
İlginç bir hikaye.
Evet.
Eyvallah.
O hikayeye geldik. O hikayede belki bir kısa bir bölümü dinleyicilerimizle paylaştık. Ama burada gerçekten bizim açımızdan alınması gerekli olan çok ciddi konulara temas ediyor Hazreti Pir. Bir tanesi diyor ki, kârı pâkân râ kıyâsez hûtme gîr. Bak kendine diyor, sakın ola ki pak ve temiz insanlarla kıyas etme.
Eyvallah.
Kendini onlarla bir tutma. Onlara benzemeye çalış ama onlar da bizim gibi sıradan bir insan. Benden ne farkı var onların da deme. Bak öyle bir kıyas yapma. Niye? Gerçi manetler nüvüşten şiir-ü şiir. Yazıda şiir ve şiir ikisi de aynı yazılır harf olarak.
Biri aslan.
Ama birisi aslan, birisi süt manasına yani gelir.
Aslanla süt birmiş.
İkisinin arasında dağlar kadar.
Ya.
Fark var. Şimdi resimlere bakıp da, isimlere bakıp da hüküm verme. Burada ilmül huruf esasında bizim kültürümüzde çok önemli bir şey. Harfler. Harfler vazoysa eğer mana çiçek gibidir. Manayı harfler taşır, kelimeler kap gibidir. Manayı kelimeler taşır, harfler taşır.
Eyvallah.
O yüzden burada harfi kaldırsanız, kelimeyi kaldırsanız esasında mana da kaybolur. Ama sadece kaba bakarak, efendim vazoya bakarak, çiçekle ilgili hüküm vermeyin. Koklayın bir bakın, elinize alın, öyle mi?
Eyvallah.
O yüzden her şeyin suretinden daha önemlisi, suret lazım ama suret yetersiz. Mana ile birlikte değerlendirilirse bir kıymet ifade eder. Bu bakımdan burada Hazreti Mevlana'nın işte o ayeti kerimelerde zaman zaman kâfirlerin söyledikleri, bu nasıl bir peygamber? O da bizim gibi yiyor, içiyor. Sokaklarda, çarşılarda dolaşıyor. Bizim gibi uyuyor. Böyle bir peygamber olur mu? Ona bir melekler eşlik etmesi lazım. Yemeğe gökten sofrayla inmesi lazım.
Her şey böyle keramet
efendim,
olsun.
Efendim yani harikulade bir beklenti içerisindeler. Böyle bir kıyas yapıyorlar kendileri.
Hocam öyle olsa derlerdi ki ya biz onun gibi nasıl harika olalım. O harikulade işte bir mucize bir insan. Biz normal sırada insanlarız derlerdi.
Evet.
Allah bahane olmasın diye bizim gibi etten kemikten peygamber göndermiş ki bak kulum o da sen gibi etten kandan kemikten ama ne güzel bir kul. Şimdi, sen de onun gibi ol.
Şimdi bak bu anlayış. Maalesef bazı hoca kılığındaki insanlar tarafından da sunuluyor. Peygamber de bir insandı. Öldü ve gitti.
Hadi hocam hüm rücel, nahl rücel diyorlar ya.
Evet. Halbuki Cenab-ı Hak ve tuazziruhu ve tuvekkiruhu ve tusebbihuhu. Onu taziz edin. Onu tekrim edin. Hatta İkra suresinde İkra bismi rabbikellezi halak. Bir ismi demek. İsim Asuman'dan gelir. Bir ismi Rabbike, Rabbinin ismini yücelterek oku manasını, takdis ederek oku.
Evet.
Kutsayarak oku. Öyle bir Sübhaneke nasıl kullandı Sübhaneke? Her kemale sahip ama her türlü eksiklikten münezzeh diye.
Eyvallah.
Şimdi Peygamber Efendimiz'i de Cenab-ı Hak tavsif buyururken, İnnemâ ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Cilt itibariyle, ten itibariyle, görüntü itibariyle ben de sizin gibi bir beşerim. Amma yuha ileyye ennema ilahukum ilahum vahid. Ancak bana sizin de benim de ilahım tektir diye bana vahiy indiriliyor. Şimdi vahiy çok ucuz bir şey mi?
Allah'ın kelamı geliyor.
Şimdi buradaki şeyleri Hazreti Mevlana çok güzel teşbihlerle derinleştiriyor esasında.
Hocam insan psikolojisinde böyle bir şey var. Yani karşımızdaki sana istifade etmek istemiyorsak onu gözümüzde küçülterek o da benim gibi birisi, sıradan birisi
ya
deyip.
Esasında Süleyman'cığım bu şey din tamamıyla kutsama üzerine kurulmuş. Takdis üzerine. Siz ululamazsanız, takdis etmezseniz, tazim etmezseniz kaybeden tazim etmediğiniz olmaz. Kaybeden siz olursunuz.
Ya.
Mesela bir adam beğenmediği ustadan feyz alarak burada çıraklık yapar da yetişir mi?
Yetişmez.
Yetişmez. Ya bu adam da bir şey bilmiyor dediğin adamın yanında ne öğreneceksin sen? Bir defa sen önce hor görüyorsun, küçük görüyorsun.
Hor gördüğün için istifa edemiyorsun.
Antrenörünü hor ve hakir gören bir futbolcu, o antrenörden feyz alabilir mi?
Alamaz. Tabii.
Öğretmenini beğenmeyen, öğretmen de cahilin birisi diyen bir öğrenci, ondan bir etkilenebilir mi?
Maalesef.
Bunu uzatabilirsiniz. Tamam. Bir mürit şeyhini küçük görürse, ya bunda da iş yokmuş, ne sohbetinde fayda görüyorum, ne sözünde derse eğer, burada kaybeden şeyh olmaz. Kaybeden kim olur?
Mürid olur.
Mürid tabii. Olur. Tabii. Bu kitap Allah'ın kitabı. Cebrail'in Efendimiz'e indirdiği yüce kitap. Ben bunu böyle güzelce abdest almam lazım. Bir köşeye çekilip maddi ve manevi temizlikten sonra onu derinliğine nüfuz ederek, düşünerek, tefekkürle, tedebbürle okumam lazım diyen bir adamın Kur'an-ı Kerim'den aldığı feyz ile, etkiyle. Efendim bu da ya Hürriyet gazetesi gibi ya da bilmem ne gibi işte tuvalette de okunur, yatarak okunur, uzanarak okunur, abdest okunur, abdestsiz okunur derseniz. Böyle bir adamın okuduğu Kur'an-ı Kerim'den alacağı etki bir olur mu?
Olmaz.
Olmaz. O yüzden burada esas bize Hazreti Pir'in ifade etmeye çalıştığı şey, surete bakmayın, şekle bakmayın, kalıba bakmayın. Esas işin fiziğine değil, bir de kimyasını da dikkate alın. Niye kimyayı saadet demiş şey? İmam-ı Gazali. İşin kimyası önemli. Ama kimyası önemli derken fiziği ortadan kaldıralım manası yok. İşte burada ona işaret ediyor. Evet, harfler bir vazo gibidir. Manası da çiçeklerdir. Siz o çiçeği bulmanız lazım o harflerden. Arada çok büyük fark var. İşte şiir ile şiir arasında ne kadar fark varsa, suret ile mana arasında da o kadar fark var. Birbirine ikisi benzer gibi görünen şeyler arasında da çok fark var. Bu tefrika işaret ediyor. Esasında burada belki şeye girebiliriz biz. İlmül huruf meselesi ciddi bir mesele.
Evet hocam, buyurun, vaktimiz müsait.
Mesela bu konuyu en iyi kullananlardan bir tanesi İbnül Arabi Hazretleri. İbnül Arabi'nin bir kitabı var. Eşşeceretün Numaniye fi Ahbari Devletil Osmaniye diye Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu önceden müjdeleyen eser.
Evet.
Çünkü İbnül Arabi'nin vefat tarihi 1238. Osmanlı'nın kuruluşu ne zaman? 1299.
Yaklaşık bir 60 sene.
Yani 60-70 sene. Var. Bir arada bir fark var. Orada diyor ki Beni Osman büyük bir devlet kuracak. Hilafet Beni Adnan'dan Beni Osman'a geçecek. Bu Beni Osman bütün Ceziretül Arab'ı, Balkanları fethedecek. Ve asrı saadete en yakın bir medeniyet kuracak. Filan diye bunları açıklıyor. Ve sonra da ve gad tesbütü devletuhu zuhuri mim ibaresiyle bitiriyor bunu. Eşşeceretün Numaniye'yi. Osmanlı Devleti'nin zuhuru mim, sonu mimin zuhuriyle bitecek. Buna 11 tane şerh yapılmış bizim kültürümüzde. 11 şerh. Çünkü bu Cenab-ı Hakk'ın harflerde, kelimelerde gizlediği sonradan olacak olan olayları işte oradaki remzi ifadelerle bilip bulup bunu yine remzle herkesin anlayacağı dilde anlatmıyorlar. Evet. Ehlinin anlayacağı dilde anlatıyorlar. O yüzden 11 tane şerh yapılmış.
Hocam bizim gibiler de olay olduktan sonra anlıyorlar.
Evet,
mim çıkınca Osmanlılar bu, bir, bitiyor.
Buna en güvenli şerh İbnül Arabi'nin oğulluğu olan Sadreddin Konevi'nin şerhi. O da El-Lum'atun Nuraniye fi halli müşkileti şeceretin Numaniye diye bir şerh yazmış. Fakat orada bir giriş bölümü var. Esas konumuz açısından önemli olan o. Diyor ki ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illahu. Gaybın anahtarları var. O da nezd-i ilahiyededir. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Allah'tan başka. Demek ki diyor bir anahtarı var bu gaybın. Ve bunu 5 tane olarak şifresi açıklıyor. Var. 1. Vahiy. Gaybın anahtarı. 2. ilham. Vahiy peygamberlere Cenab-ı Hak sonradan olacak olayları vahiy ile önceden bildirmiş. Mesela Beled suresi Mekke'nin fethedileceğini müjdeleyen, önceden müjdeleyen sure.
Evet.
La uksimu bihazel beled ve ente hillun bihazel beled. Sen bu beldeye gireceksin, fethedeceksin diyor. Bir de veli kullarına Cenab-ı Hak gönüllerine ilham ederek sonradan olacak olayları gönüllerine ilhamla bildiriyor. Bu iki anahtar diyor vehbi anahtardır, gayb anahtarı. Bunlar ancak Allah'ın dilediği kullarına, ister peygamber ister veli, bildirdikleriyle ancak görülebilir. Ama 3 tane de kesbi anahtarı var. Kesbi gayretle, evet. İlmini öğrenirseniz, usulünü öğrenirseniz bununla da vahye, vahy ile gelen ayetlerde ve hadislerde meknuz olan, gizlenmiş olan, sonradan gelecek olayları önceden bilebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi ilmül huruf. Ayetleri meydana getiren bırakın kelimeleri, kelimeleri meydana getiren harfler bile bir hikmete mebni bir araya gelmiştir diyor Sadreddin Gunevi. Arapçada 4 türlü harf var. Nari harf, hevai harf, mai harf, türabi harf. Anasır erba var ya, hava, evet, su, ateş, toprak. Arap gramerinde asla diyor nari bir harf ile mai bir harf bir araya gelmez. Bak işin grameri ilgilendiren, Arap dil bilgisini ilgilendiren tarafı da var. Aksi halde mai harf de nari harfin etkisini sıfırlar, yok eder. Artı ile eksi bir.
Eyvallah.
Onun gibi. Eğer bir adam diyor hastalanmışsa ve ateşi yüksekse, bu adama diyor mai harfler ağırlıklı veya hevai harfler ağırlıklı sureler okursanız adamın ateşi düşer. Adam titriyor, donmuş soğuktan. Bu adama diyor nari harfler ağırlıklı ve hevai harfler ağırlıklı sureler okursanız
ısınır.
Adamın ateşi yükselir.
Evet.
Şimdi öyle ki gramer ilgilendiren tarafı var efendim.
Tıbbı ilgilendiren
tarafı var. Dolayısıyla diyor işte bu harflerin bir araya gelmesindeki sırrı çözerek Allah'ın ayetlerde sakladığı geleceğe yönelik şeyler önceden bilinebilir. İlmül huruf ilmiyle, harf ilmiyle. Kim? İbnül Arabi, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiyle başlatıyor Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu. Hilafet Osmanlı'ya geçiyor. Ve Yavuz Sultan Selim'den itibaren Sultan Vahidüddin'e kadar bütün sultanları ismen yazıyor. İsmen ama harflerle yazıyor. İzah ediyor. Ve burada da hareket noktası Elif, La, Mim, Gulibet, Rum var ya, Rum suresi.
Evet hocam.
Rum suresinden hareketle çözüyor bunu. İkinci gayb anahtarı ilmül felek. Bugünkü astroloji değil. Bu sahtekarlık astrolojisi. Astrologlar çıkıyor ya.
Evet hocam.
Kendi kendilerine şöyle söylüyorlar.
Hocam bu birinci söylediğiniz hani harf ilmi de biraz maalesef bugün hani bu ebced kitapları yazıldı piyasada. Pek çok sahtekar böyle Kur'an'dan yola çıkarak pek çok tarihler
falan veriyorlar. Bir kısmı... Ebced ayrı. Ebced ayrı. Ebced ayrı. Ama bu ilmül huruf farklısa tabii bu hurufu ilik diye efendim ta sapkınlığa kadar giden şeye gitmişler. Yani biz o tarafa girmiyoruz.
Tabii o yanlış taraflar çok.
Ama esas bizim Sadreddin Gonevi'nin açıklaması evet, bizim açımızdan önemli. İlmül felek de güneşin, ayın, dünyanın birbirine yıldızların uzaklıkları, bunların sürekli hareket halinde olması, zamanla bu mesafelerin değişmesi ve bu değişen mesafelerin dünyaya yakınlık ölçüsünde dünyada meydana getireceği etkiler de İlmül felek ile önceden bilinebilir. Özellikle deprem, sel, yangın, büyük yangınlar gibi yanardağların intifası sırları, gibi şeyler
evet,
önceden bilinebilir diyor. Bu da ilmül felekle bilinebilir.
İşte bugün hocam depremi değil mi yakalamak için, depremi evet, bilmek için çok araştırmalar yapıyorlar.
Uğraşıyorlar.
Evet.
Bir üçüncüsü de ilmi cifir. Cifri camia ilmi ki Peygamber Efendimiz her sahabeye değil, özellikle seçtiği belli sahabelere bu cifr ilmini öğretmiş. Bu cifr ilminin yazılı kaynağı yok. Şifahen naklediliyor.
Hmm.
Ehlinden el alınarak öğreniliyor. Ki son zamanlarda bunu bilen iki kişi vardı diyorlar. Bir tanesi Hacı Mahmud Sami Efendi Hazretleri, diğeri de Bediüzzaman Said Nursi. Hmm. Bu ikisi biliyordu diyorlar. Şimdi bilen var mı bilmiyorum ama cifr ilmi Hazreti Ali, Ebu Hüreyre radıyallahu anh, mesela Ebu Hüreyre radıyallahu anh buyuruyor ki Hazreti Peygamber bize bir ilim öğretti. Ve biz bunu Allah'ın ve Peygamber'in gösterdiği çizgide kullanmak zorundayız. Eğer ben bu Peygamber Efendimiz'in öğrettiği ilmi ifşa etseydim bu gırtlağım nah buradan kesiliverirdi diyor.
Allah Allah. İnsanlar bunu kaldıramazdı.
Bu üç ilimde kesbi anahtar bunlar. Ancak bir şey söylüyor burada. Mutlak manada gaybı bilmek Allah'a mahsustur.
Tam kamilen kimse bilemez.
Ancak izafi gayıplar var. Mesela çocuk rahime düştükten sonra cinsiyetini bilirsiniz. Bak bugün biliyorlar.
Çünkü artık orada belli hocam değil mi? Çocuk ama oluşmuş cinsiyeti.
Zaten erkek mi kız mı deseniz %50'si doğru.
Doğru.
Bu falcılar var ya, çingeneler.
Evet.
Bir oğlun olacak dese %50'si en az %49'u doğru.
Yani.
Ama şimdi bu tespit edilebilir ama rahime düştükten sonra.
Hocam kaldı ki anne özelliği bir sesi de var değil mi? Ama, annenin görüntüsünde erkek çocuk doğuracak kadının.
Rahime düştükten evet, sonra bilirseniz o mutlak gayb olmaktan çıkar.
İzafi
gayb haline gelir. Yarın çok şiddetli yağmur yağacak işte. Şimdi meteoroloji istasyonları bildiriyorlar önceden. Neye göre
bulutlar
bildiriyorlar?
Bulutlar işte fırtınanın bulutları toplaşıyor.
Bir yağmur yüklü bir bulut geliyor Edirne'den İstanbul'a doğru. Evet. Bir rüzgar var. Rüzgar da 40 kilometre süratle esiyorsa eğer.
Yani.
Bu bulut ne kadar sonra İstanbul'a gelecek? Şu kadar.
Belli.
Buna göre siz o yağmurun yağacağını önceden bilebilirsiniz. Ama bu da mutlak gayb olmaktan çıkar.
Tabii.
Allah'ın koyduğu hiçbir yardımcı alet, edevatı, hiçbir unsuru kullanmadan geleceği bilmek sadece Allah'a mahsustur diyor.
Eyvallah.
Allah'ın koyduğu kanunlardan hareketle yola çıkarak geleceğe nüfuz ederseniz bu mutlak gaybı bilmek anlamına gelmez.
Bu ilimdir değil mi hocam? Yani,
İzafi bir evet. gaybı bilmek anlamına gelirdi. O yüzden bunu ben ifade etmek istedim.
Hocam şeyde. Bu konu hakikaten Allah razı olsun çok... insanın kafasını karıştırıyor. İşte evet. Bunlar nasıl biliyor geleceği falan.
Evet.
Gelecek değil artık hocam. Oluşmuş sebepleri tabii. meydana gelmiş.
Evet.
Sadece biz yerden bakıyoruz. Adam gökten bakıyor. Uçağa binip uçakla görüyor mesela.
Tabii.
Ne bileyim.
Evet.
İşte. Uydudan resmini çekiyor.
Evet. Ona göre hesaplıyorlar.
Evet.
Şimdi gelelim. Hani dedi ya siz böyle büyük insanlarla kendinizi bir görmeyin.
Eyvallah.
Onların büyüklüğünü bilin hiç olmasa. Adam babasıyla kendisini aynı gören çocuk. Yani, nasıl olacak?
Babasıyla beraber hizmet bekleyen
cümle alem zihin sebep gümrah şöt. Bak bütün alem böyle bu basit kıyastan dolayı sapıttı.
O da insan ben de
yoldan
insanım.
Çıktı.
Tabii.
Kem kesizi abdali hak agah şöt. Ama bazı insanlar da var ki Allah'ın o ebdali hak dedikleri. Hak aptallarından ancak pek az insan nasibini aldı. Yani hani hakkı hak bilip hakka uyan batılı batıl bilip batıldan kaçınan diyoruz ya. Kullarından eyle ya Rabbi diye dua ediyoruz. Burada pek çok insan bu basit kendi kafasına göre yaptığı kıyasla ya o da benim gibi bir adam ben de benim gibi bir adamım niye ben onun peşinden gideceğim. Böyle bir basit kıyasla adam yoldan çıkıyor sapıtıyor. Kendi burnunun doğrultusunda kendi elinin yordamıyla hayatını idam ettirmeyi marifet zannediyor. En alim kim benim diyor. Benim elime kimse su dökemez. O yüzden niye ben bir başkası alimin dediğine bakayım. Şimdi tabii. öyle diyenler var. İmam-ı Azam da kim diyor ya adam.
O da bizim gibi adam diyor.
Ne bizim gibi adamı diyor ya. O Almanca bilmezdi diyor. İngilizce
daha da
bilmezdi
iyiyim,
diyor.
Ben
daha da iyiyim diyor.
Ya, maalesef hocam çok var piyasada böyle.
İmam-ı Azam diyor bir kendinden önce yazılanları okudu. Bir de kendi yazdıklarını biliyor. Ben diyor İmam-ı Azam'dan sonra yazılanları da okudum. İngilizcelerini de okudum, Fransızcalarını da okudum, Almancalar da okudum. İmam-ı Azam da kim benim elime su mu dökebilir? Maalesef. Ayak kayması böyle başlıyor. Ben bilirime girdiğiniz zaman işte bu aynı bu kıyas. Bunu söylemek istiyor. Şimdi burada abdali hak meselesine geçen biz biraz temas ettik esasında. Ebdal büdeladan gelir, bedelden gelir. Bir, bazı hadislerde Ali-ül Kari'nin filan mevzuatında da mevzu dediği bazı hadislere dayanarak... Cenab-ı Hakk'ın işte 30 tane ebdali var. Bunlardan birisi eksiltti mi yerine bir hemen aşağı sıradan bir tanesi gelip konur. Ricalül gayb var ya.
Evet hocam.
Bu bir o ebdal dediğimiz bir o. Bir de ebdal bir anda birkaç yerde gözükebilme yeteneğine sahip. Bunu Somuncu Baba için söylerler. Adam.
Ulu Cami'nin
dört kapısında, açılışında her kapısında o beklemiş. İşte bedel dediğimiz, büdela dediğimiz bu. Ama bu büdela nereden gelir biliyor musun? O hani bakkalın papağanı var ya.
Evet hocam.
Papağan çok güzel konuşuyor, müşterilere efendim nükteler yapıyor.
İltifat ediyor.
Sırf onu görmek için müşteriler geliyorlar, alışveriş yapıp gidiyorlar. Öyle alışmış ki müşteriler papağandan müşterilere, hepsi bakkal yemeğe gidiyor, dükkan açık.
Evet.
Ama dükkan açıkken tam o sırada bir kedi bir fareyi kovalıyor. Fare doğru bakkal dükkanının içine girince papağan can derdine düşüyor. Bu beni diyor yiyecek diyerek.
Evet.
Sağdan sola kaçıyor orada gül şişelerini filan gül yağlarını deviriyor.
Döküyor sağa sola.
Sonra geliyor bakkal bakıyor ki ya bir de çok güzel elbiselerini giymiş gelmiş koltuğuna oturmuş koltukta gül yağı elbise de mahvolmuş. Papağana vurmuş saçını yolmuş kanadını yolmuş cas çavlak kalmış papağan. Bu sefer papağan hiç konuşmuyor.
Üzüntüsünden, korkusundan.
Lale Epkem. Üç gün, beş gün sadakalar veriyor, kurbanlar kesiyor, şu papağanım konuşsun filan diye konuşmuyor.
Üç kesiliyor tabii.
O sırada bir cevlak geçiyormuş, cevlaki.
Evet.
Cevlaki, çağırdarap diyorlar, çağırdarap. Sonradan çıkma dedikleri, evet. Kasaçı, kaşı, bıyığı ve sakalını kazıyıp Başlarına da bir karpuzun içini oyuyorlar. Karpuzu şapka gibi, külah gibi geçirip öyle geziyorlar. Sırf topluma ters düşmek için.
Evet.
Ya da toplumun kendileriyle ilgili değer yargılarına rağbet göstermediklerini ifade için. Bunlara cevlaki diyorlar. Yani aslında cevlak bu dazlak manasına da kullanılıyor. Saçsız başsız manasına. Evet. Fakat bu cevlakilik zamanla galenderiliğe dönüşmüş.
Gezginci derviş.
Mesela galenderilik, galenderileri tarif ederken de toplumun beğenisine hiç aldırış etmeden. Efendim çok rahat yaşayanlar. Evet farzları ifa ederler ama. Fakat başka şeyleri de çok rahat yaparlar. Hırpani kılıkları. Efendim çuldan elbiseleri. Göğü ata, yeri ana bilerek. Efendim işte nerede akşam orada sabah. Böyle yaşayan insanlara da galender denmiş. Onlara galenderilik denmiş. Daha sonra bu melamilik buraya girmiş.
Tabi bunların arasında hocam bazı belki serseri tipler de karışmıştır.
İstismar eden çok melamilik karışmamış mı? Karışmış. Melamilik insanın kendini kınaması. Nefsi levvame var ya.
Evet.
Nefsinin kendisini kınaması çok önemli bir hadisedir.
Ya.
Bir insanın kendi yanlışının farkına varması ve ondan vazgeçmeye çalışması çok önemli bir adımdır.
Hocam papağan gül yalan döktü, ortalığı batırdı. Tabii kafasına sileyi de yedi. Tüyleri döküldü.
Evet.
Oradan cevlakilere geldik. Evet. Cevlakilerin paçlarının tamamen dazlık olduğunu.
Şimdi buradan niye cevlakilere geldik? Şimdi buyurun. Papağan böyle melul, mahzun, lalü, epkem duruyor. Sahibi konuşturmaya çalışıyor. O sırada böyle bir cevlaki geçiyormuş. Saçını gazıtmış, kaşını gazıtmış, bıyığını gazıtmış efendim. Sakalını gazıtmış. Şimdi bunun da saçı başı döküldü ya papağanın.
Eyvallah.
O adamın halini görünce ya ey demiş derviş. Sen de mi benim gibi demiş sahibinin demiş gülyalarını döktün de başına bu bela geldi.
Kendisine benzetmiş.
Şimdi, empati kuruyor şimdi tabii. Papağan. Ama insanlar da çok işte bu kıyasa bu yüzden giriyor şey.
Eyvallah.
Hazreti Mevlana.
Ama empati yanlış bir empati. Yani papağan evet. O derviş kendine benzetiyor. Biz de hocam
öyle
büyük insanları kendimize benzetiyoruz.
Evet. Şimdi buradan bu melamiliğe girdik. Biz cevlakilik, kalenderilik, mevla...
Ama hocam melamiyle alakalı güzel bir şey söylüyordunuz. Yani insanın kendini levme mesela çok
tabii,
önemlidir. Levme yani yolda kalır gibi. Onu biraz açabilirsek...
Yani insanın kendi kendisini kınaması.
Hatalarını
nefsi
görmesi.
Nefsi levvame. Nefsi emmarede. Nefsi emmareden sonra gelen mertebe bu.
Evet hocam.
Nefsi emmare, nefsi amire değil.
Çok kötülük geldi.
Nefsi diyor. Emmare. Emmare... Şiddetle emreden, hiç vazgeçmeyen, sahibini kendi tekelinde esir gibi kullanmaya çalışan nefs demek.
Evet.
Ve bize hep sürekli kötülüğü emreden nefs.
Evet.
Hazreti Yusuf Aleyhisselam ne buyuruyor? Ve ma überri'u nefsi. Ben nefsimi asla temize çıkaramam. İnnen nefse le emmâratun bissû. Daima kötülüğü emreder. Şimdi dolayısıyla bu esasında kafirlerin nefsi.
Evet.
Hani şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatini söyler derler ya, adam kahramanlığını anlatırken yaptığı hırsızlıkları anlatır.
Öyle hocam.
Huvardalığını anlatırken işlediği haramları anlatır. Öyle yani böyle insanlar ya günahlarıyla kendilerini böyle tanıtmaya marifet zanneden
hocam bu
tipler.
Hapishanelerde falan işte koğuş ağaları mesela en çok adam öldüren koğuşun ağası oluyor yani. 8 kişi 10 kişi öldürdüyse o en büyük evet. Ağası. O yüzden suçlar yani bazen maalesef ama, şey yapıyor.
Evet ama bunun bir adım ötesi biraz yavaş yavaş. İnsan nefsi akıldan, imandan, ruhtan etkilenmeye başladı mı? Hayatın gerçeğinin farkına varmaya başladı mı?
Utanmaya başlıyor biraz.
Bu sefer önce kendi yanlışlarının farkına varıyor ve kendi kendisini kınamaya başlıyor. Ya ben bu sözü niye söyledim? Ben bu işi niye yaptım? Bu kınamak.
Daha ben zevk alıyordu değil mi hocam?
Tabii zevk
alıyordu. Yaptım, şöyle enayiyi kandırdım diye.
Yani artık imanın etkisi yavaş yavaş sahibinde gözükmeye başlıyor. Akıl freni, akıl balata diyorlar ya akıl. Allah Cenab-ı Hak her istediğimizi yapmak için değil, yaptırmamak için aklı vermiş.
Ya.
Süzmek. Söylediğimizi süzecek, o bağlayacak bizi. Akıl o. Nefsimizi bağlayacak efendim. Dilimizi bağlayacak, her şeyi söylemeyeceğiz. Kulağımızı bağlayacak, her şeyi duymayacağız. Gözümüzü bağlayacak, her yerde kullanmayacağız. Ya iyi yerlerde kullanacağız. Akıl yavaş yavaş nefsi demek ki dizginlemeye başlamış ki ikinci adım işte nefsi levvame. Buradan kaynaklanan bu melamet, melamiler, bunlar farzları ifa ediyorlar, yasaklardan kaçınıyorlar. Fakat hiç belli etmiyorlar kendilerini.
Normal insanlar gibi.
Yani bu riyaya sebep olabilir, gösteriş için olmuş olabilir diyerek toplumdan kendilerini saklayan ve toplumun kınamasına hiç aldırmadan kendi kendilerini hep kınayan bir zümre Melami adıyla ortaya çıkmış.
Hocam çünkü bazı sufiler zamanla, hocam şekilcilik her yerde problem. Hani diyor ya Yunus Emre, dervişlik olsaydı taç ile hırka biz dahi alırdık 30'a 40'a. Bir kesim insanlar tasavvuf hocam çok revaç görünce, aa demişler ki bu tasavvuf güzel bir şey, İstismar etmek için sufiler gibi işte kılık kıyafete bürünüp veya işte çullara bürünüp o cevlakilerde olduğu gibi bedavadan yaşamak, insanların saygısını sevgisini celbetmek için,
evet,
maalesef tasavvuf hocam kullanmışlar. Hocam bugün de çok var maalesef böyle tipler. Yani sufi ya geçinip de sufi olmayan.
İşin istismarı, istismar. Şimdi size paslı tenekenin içerisinde bal ikram etseler yer misiniz?
Yenmez.
Yok. Ya millet şifalı tas, ayet-el kürsi yazılı bir şey getiriyorlar. O tasın içerisinde zehir koyuyorlar, size öyle veriyorlar.
Eyvallah.
En yanlış düşünceler bile, en sapık düşünceler bile bugün çok tatlı, albenisi güçlü ambalajlar içinde reklam edilmeye çalışılıyor.
Maalesef.
Dolayısıyla burada esas hep kullanılan şey kutsallardır, istismar edilenler.
Doğru.
Adam mesela ben söyledim dese kimse o söze değer vermez.
Mevlana sözü değil.
Ama diyor ki Mevlana dedi diyor adam. Kendi lafını Mevlana'nın kılıfına koyuyor.
Veya Mevlana'nın sözünü veya kendi şeyini aktarıyor. Kendi aktarıyor. Görüşlerine,
evet, kendi uyduruyor. Görüşlerini aktarıyor. Veya uydurma hadisler böyle çıkmış adam.
Doğru.
Dolayısıyla istismar her yerde var. Ama esas mesele biz hem istismarcıları iyi tanıyacağız hem de biz asla böyle bir istismara düşmeyeceğiz. Ama burada melametle sufilik arasında zaman zaman melamiler mi üstün, sufiler mi üstün diye. Çünkü melamiler tekke rağbet etmemiş, kıyafete rağbet etmemiş.
Evet.
Görüntüye ve şekle rağbet etmemiş ama yalnız işin manevi cephesine çok itina göstermişler melamet.
Evet, gerçek melamet.
Kendi kendilerine tam kitabın kavli üzere, sünnet-i seniye uygun, fetva ile değil, takva ile, vera ile yaşamaya çok dikkat eden insanlar.
Evet.
Fakat bunu topluma karşı eğer bunu bilsinler diye yapılırsa buna riya bulaşabilir.
Evet.
Şöhret hastalığı, efendim toplumun değer yargıları insanı şımartabilir. Bugün insanın başına gelen en büyük bela şımartılmış egolarından geliyor. Önce biz şımartıyoruz kendi isteğimizi, benim canımın istediği her şeyden en üstünde diye ya.
Sonra hocam etrafımızda güzel insanları bazen şımartıyoruz.
Evet.
Onların da ayak ayağı derler. Evet. Şeyh uçmaz.
Ha, müritler
uçurmaz. Zorla şeyhi uçurmaya çalışırlar, evet, hikayesi.
O yüzden burada melamiler kendilerini üstün saymışlar. Bazen de sufiler demişler ki biz daha üstünüz. Tabii iki tarafın birbirini tenkidi var ama daha sonra bu melamet meşrebi artık bir tarikat olarak çıktı diyenler var ama sonra bir meşrep olmuş bu. Bütün tarikatlar tarafından hemen hemen, evet, benimsenmiş. Mesela Nakşibendilik'te halvetler encümen bunun için ortaya çıkmış.
Evet.
Halk içinde ama hep hakla beraber olmak.
Çünkü hocam bu dini hayatta da Allah-u Alem, yani başkası ne derdi kadar kötü bir şey yok. Hani, evet, tabii insan başkasına hocam dikkat edecek ama bütün ilgimiz ve şeyimiz başkaları ne derdi olursa, hocam bize ayıp derler ya hani, Allah'tan korkmaz ama kuldan utanır.
Evet.
Gerçi ama Allah'tan korkmayan hem kuldan utanmayan daha tehlikeli ama.
Dedikodu desinler.
Evet.
Diye yaşamak işte bu tam bir riya. Allah
hocam olsun. Sizin bir şeyiniz var. Hani böyle bir cami falan yaptırıldığı zaman kimsenin ismini vermezseniz cami bitmiyor kolay kolay. Ama siz hocam her direğe bir isim veriyordunuz. Minareye falan diye bir isim
satıyorduk.
Satıyor muydunuz hocam? Öyle bir şeyiniz var.
Sattık. Minareleri bir hayırsevere sattık. Minberi birisine sattık. İsimlerini koymadık ama sattık.
Allah razı olsun hocam.
Evet. Yani
hocam şunu demek istiyorum. Bazen isim konursa anında yaptırılıyor işler.
Rahmetli Özal'a dedim ki siz Türkiye'yi özelleştirmeyi yaygınlaştırmaya çalıştı. Bizim fakülteye iftara geldi.
Eyvallah hocam.
Siz galiba dedim bu özelleştirmeyi bizden öğrendiniz. Biz bu camiyi yaptırırken her bir ünitesini bir hayırsefere satarak.
Eyvallah.
Burada yani bu melamilik artık meşrep haline gelmiş. Mesela Mevlana tevekkül edeceksen diyor, işin başında tevekkül et. Yoksa armut piş ağzıma düş diye bir kenara çekil de Allah sana rızkını göndersin de tevekkül olmaz. Çarşının içinde geliyor, dervişlik yap diyor. Orada semaya giriyor. Dağ başında herkes derviş olur diyor. Yani bu zamanla bütün tarikatlarda bir meşrep olarak benimsenmiş melamet anlayışı. Yani melamet anlayışı ne demektir diye bir daha tekrar edecek olursak biz önce kendimizi biz kınayacağız. Hiç başkasının kınaması değil. Hatta başkasının kınaması bizim için hiç önemli değil. Biz kendimizi kınayacağız. Neye göre? Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetine göre kendimizi biz kınayacağız. Nefsimizi biz hesaba çekeceğiz.
Yaptığımız hatayı önce kendimiz göreceğiz.
Zaten esasında mesela bir hukuk var. Bize bir hürriyet alanı çiziyor. Bir de ahlak var. Biz başkalarınca bize çizilen çerçeveye isyan ediyoruz. Benim keyfimin kahyası mısın diye.
Eyvallah.
Halbuki mesele öyle değil. O zaman madem öyle hukukun sana çizdiği çerçeveye isyan ediyorsun. Esas ahlak. Ahlak nedir? Kendi hürriyet alanımızı biz çizeceğiz. Kendi davranışlarımızı biz çerçeveleyeceğiz.
Yani ahlak hocam budur. Hukuken suç olmasa bile siz evet. Ahlakınızla o hareketin yanlış olduğunu görüp
vazgeçeceksiniz.
O işi yapmayacaksınız.
Yapmayacaksınız.
Yani.
Ahlak. O yüzden burada da insanın kendi kendini kınaması, kendi kendini hesaba çekmesi. Hatta burada hesaba çekmek derken biz hep hesabı geçmişe dönük yaparız. Bir Yahudi'nin hesabı bozuldu mu geçmiş defterleri karıştırırmış derler ya, biz de geçmişi karıştırıyoruz. Halbuki geçmişle uğraşmanın hiçbir faydası yok. Olan olmuşsa, ölen ölmüşse, geçen geçmişse, geçmişle uğraşmanın bize hiçbir faydası yok. Peki ne zararı var? Şu anda içimizde bulunduğumuz bir an var. Gitti mi bir daha geri gelmiyor.
O anı öldürmüş oluyoruz.
Biz anı kaçırmış oluyoruz. Anı kaçırıyoruz. O yüzden geçmiş bizi anımızdan alıkoymamalı. Biz bu anımıza bakmamız lazım. Bu an en önemli an. Geçti mi bir daha geri gelmiyor. Çünkü bu bir emanet. Ha geçmişe hiç mi bakmayacağız? Ya tarih tekerrürden ibarettir diyorlar. İbret alınsaydı hiç tekerrür mü ederdi? Yani ibret almak için bakarsınız. Geleceğinizi daha sağlam yapmak için geçmişten ders alırsınız. Bu ayrı bir iş. Ama biz babamız ölmüş, onların üzüntüsüyle uğraşıyoruz. Ne kadar üzülürsen üzül. Mezardan kalkacak hali yok. Niye üzülüyorsun? Onu orada sevindirecek iş yapsan burada. Ama üzülürken ne babamıza bir şey yapabiliyoruz? Bir de üstelik kendimizi harap ediyoruz. Sağlığımızı, sinir sistemimizi berbat ediyoruz. Bir de üstelik içinde bulunduğumuz anı kaçırıp gidiyoruz. Heba ediyoruz. Boşa gidiyor. Gelecekle de uğraşmayacaksın zaten. Bak gelecekte nasıl olsa geliyor. Yani ömrümüz varsa yarın bize gelecek. Niye gelecekle uğraşayım? Gelecekle uğraşırsak ne olur?
Yani.
Gene anımızı kaçırırız. Biz anımızı ihyaya memuruz. Anımızı 24 ayar, 4 dörtlük değerlendirmemiz lazım. Esasında geçmişi çürüten de, efendim geleceği körelten de insanın anını ihmal etmesidir. Biz içinde bulunduğumuz her anı 4 dörtlük değerlendirirsek geçmişimiz sağlam olmaz mı?
Olur çünkü şu andaki an biraz sonra geçmiş
olur. Tabii, geleceğimiz garanti olmaz mı? Olur. Yani buraya nereden geldik biz? Ha şeyden geldik. Yani kendi kendimizi biz hesaba çekeceğiz. Ve hesabı iş olduktan sonra değil esas. Mesela bir sözü söylemeden hesabını kendi içimizde şu cümleyle mi söyleyelim, bu cümleyle mi söyleyelim, şöyle mi söylesek daha etkili olur dinleyicide, böyle mi söylesek daha güzel olur. Bunun hesabını önde içimizde yapacağız. Sonra en verimli olduğuna kani geldiğimiz sözü söyleyeceğiz. Bin defa düşünüp bir defa söylemek diyorlar ya. Veya bir adımı atmadan önce bu adamın hayır mı şer mi, doğru mu yanlış mı, getirisi mi var götürüsü mü var, adımı atmadan önce düşünmek. Attıktan sonra bitmiş o iş. Atmadan önce düşünecek ve doğruysa atacaksın ya. O adımı, yoksa atmayacaksın. Muhasebe bu. İşte melamet de budur. İnsanın kendi kendisini kınaması, kendi kendisini hesaba çekmesi. Kendi hayatına düzeni kendisinin koyması. Başkalarının koyduğu düzene isyan ediyoruz. Sana ne diyorsun ya Süleyman?
Hele hocam modern çağda böyle
ya
bir
Süleyman
şey
Süleyman Bey diyor sana ne kardeşim tabii, ya. Ben keyfimi kahyası mısın diyorum ben sana.
Tabii.
Çünkü insanlar artık bu illüzyonist ve bencil bir çağda yaşıyoruz biz şimdi. Bu çağda insanın en kutsalı, bütün kutsalları yıktım derken esasında kendi isteklerini, kendi heva ve hevesini, kendi bağımlılıklarını, kendi zaaflarını en kutsalın yerine koymuş. Asla tartışılmaz.
Tanrı yerine koymuş, evet. Bitti.
Şimdi gelelim, devam ediyor yine şey.
Evet.
Hem seri ba enbiya berdaştent. Evliyara hem çukot pindaştent. Bak, peygamberleri de kendileri gibi gördüler. Velileri de, büyükleri de kendileri gibi gördüler. Demin ayet-i kerimede söyledik ya. O da bizim gibi bir insan. Bizden ne farkı var? Sofrası gökten inmiyor. Yanında melek bulunmuyor yanı başında. Efendim,
gitmez tükenmez hazineleri yok.
Bu nasıl bir peygamber? Böyle peygamber mi olur diyerek kendine kıyasla ya da bunu da kendileri gibi görerek böylece sapıtıyorlar. Halbuki hani yine ileriki beyitlerde o eğer fizik olarak baktığınız zaman Ebu Cehil ile Muhammedül Emin arasında fizik olarak hiçbir fark yok. Ama kimyaya topraktan, baktığınız zaman
evet.
Birisi rahmeten lil alemin, öbürü de
cehaletin babası.
Lain, lain, lain, lain. Arada demek ki dağlar kadar fark var. Ve devam ediyor burada. Gufte inek ma beşer işan beşer. Sakın ola böyle deme. Bak biz de insanız, onlar da insan. Sakın böyle deme. Ma bu işan beste ihabi muhur. Yani biz de onlar da uyuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz.
Eyvallah.
Şimdi böyle değerlendirdiğiniz zaman eğer siz, öğrenci hocasını böyle değerlendirse, o öğrenci orada başarılı olur mu?
Hiç başarılı olamaz.
Olamaz. Hangi dalda? Şimdi bazen kızıyorlar ya hani, mürşitler ilahlaştırılıyor, mürşit putlaştırılıyor tarikatlarda filan de hiç alakası yok. Mürşit bize Allah'ı tapmada örnek, Allah'a ibadet ve taatta bize örnek.
Yani hiçbir mürit hocam mürşitten tapmıyor, müridine secde etmiyor. Sadece tabii, ondaki secde edişi öğreniyor. Allah'a nasıl güzel kul olunur.
Ya Peygamber Efendimiz sallu kema ra'eytumuni usalli buyurmuyor mu?
Buyuruyor.
Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın. Şimdi biz burada Hazreti Peygamber'in kıldığı namazın bütün şekline uyarak, tadili erkanına riayet ederek namaz kılmak. Fakat Hazreti Peygamber'in iftitah tekbirinden selam verinceye kadar hissettiği haleti ruhiyeyi, huşu ve huzur duygusunu.
Onları nasıl yaşayacağız?
O nasıl? O nasıl yakalayacağız onu? Esas o tarafa işin önem vermemiz lazım. O yüzden sakın ola ki onlara böyle bir şey söyleme. Halbuki burada diyor ki inne dani istent işanez ama hes farki dermiyan bi münteha. Sakın ola ki onlar kör oldukları için, ama oldukları için, ez ama diyor ya burada. Körlüklerinden dolayı şunu bilmediler ki ikisinin arasında, yani peygamberle kendisini onlarla bir tutan insan arasında dağlar kadar fark var.
Ama gafletlerinden onu fark edemedi.
Fark edemiyorlar. Ya. Şimdi buradan gelip mesela burada ayet-i kerimeler Furkan suresi 7. ayet. Mâ li hâzer rasûli ye'kulü ta'ame ve yemşî fil esvâk. Buna telmih yapmış.
Evet.
Mâ entüm illâ beşerun mislünâ. Siz de bizim gibi bir insansınız. Farklı bir insan değilsiniz. Ve mâ enzeler rahmanı min şeyin. Ve rahmalunel Allah da size hiçbir vahyine de indirmedi. Ya in entüm illâ teksibun. Siz ancak bizi yalanlarla kandırmaya çalışıyorsunuz.
Ya.
Bu Yasin suresinde. Böyle söylüyorlardı hep. O kafirler, inanmak istemeyenler.
Bahanesi buydu.
Aynı mantık. Küçümsemek. Aslında biz rakibin karıncaysa merdane bil derler. Bir insan eğer hor ve hakir görecekse kendini görsün. Ama maalesef şimdi herkes kendini akıllı, alemi aptal yerine koyarak hayatını düzenlemeye çalışıyor. Ya böyle yapacağınız da siz kendinizi toplumun en düşük, en hakir olarak görüp çevrenizdeki herkesi sizden üstün bilin ve ona göre davranın. Bu aynı zamanda mesela bizim bir müridin mürşidini, bir öğrencinin öğretmenini, bir sporcunun antrenörünü, bir çırağın ustasını böyle büyük görmesi.
Hatta hocam sonra insanlar bile
aslında
değil
belki
mi?
Onu büyük görmesini bırakın. Bu esasında kendi küçüklüğümüzün,
evet,
kendi bilgisizliğimizin bir ifadesidir. Eğer biz de kendimizi dolu olarak gördüğümüz zaman, onlar da dolu, oradan bize bir şeyler gelmesi lazım.
Nasıl gelecek?
Bizim testi de dolu, nasıl alacak? Dolu olmaz. Testi su alır mı? Almaz ki.
Tabii.
O yüzden aynı zamanda burada bizim kendi hiçliğimizi, acizimizi, zaafımızı idrak da var.
Eyvah. Hocam güzel bir söz var ya, her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir
ya,
gör.
Her ya,
sadece
Kadir.
Şeyhiniz değil, normal insanları, evet, bile hocam üstün görmek.
Şimdi bununla ilgili bakın bazı misaller veriyor.
İstersen hocam uzun sürecekse bir sonraki programa alalım bunları. Şimdiki süreyi doldurduk. Siz bu şeyi bir tamamlayın şimdi. Yani insanların hocam bu peygamberlere, Allah dostlarına böyle küçültücü bakışlara bakmaları bugün maalesef piyasada çok var hocam, değil mi? Yani
şimdi ben
bir şarkıcıyı, şeyde, bir sıradan sanatkarı göklere çıkarıyorlar.
Süleyman'cığım, Kabe'de zikrediyordum ben. Tesbih elimde. İşte 111 defa Allahümme sallala Muhammed, Allahümme sallala Muhammed. Yanımda da bir Sudanlı ama böyle pırıl pırıl yanıyor, münevver bir zat, sakalı, kaşı filan. Bana geldi, dedi ki la yekfi haza, dedi.
Allah Allah.
Allahümme sallala Muhammed, yetmez dedi. onu ve tuazziruhu ve tuvekkiruhu ve tusebbihuhu ayetini hatırlattı.
Allah Allah.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bir böyle söylemek var.
Tabii.
Biz Allahümme salli ala Muhammed kestirmeden 111'i kısadan tamamlayalım diye öyle söylüyoruz ya. Aynen bunun gibi. Burada bu esasında burada kazanan biziz. Küçük gördüğümüz kaybetmez. Tabii. Ne peygamberin şerefine bir halel gelir, ne şeyhin şerefine bir halel gelir, ne ustanın.
Evet.
Kaybeden çırak olur, kaybeden mürid olur.
Eyvallah hocam.
Kaybeden ümmet olur.
O zaman hocam kaybetmemek için Allah dostlarını ve Allah'ın sevdiklerini sevelim diyerek bu programı son verelim. İnşallah bir dahaki hafta hocam devam ederiz. Bu İnşallah. Kaldığımız yerden muhterem dinleyicileriz. Gönül gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.